Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Halk TV'de katıldığı programda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli kurucularından, önemli isimlerinden, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Hazinenin başındaki insan, ne derseniz deyin işte uzunca bir süre Tayyip Erdoğan'la yol yürümüş. Ardından gelen ayrılıkla birlikte siyasette önce kendi partisini kurmuş. İşte ardından başka partilerde yer almış falan. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletvekiliyken 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında kendisinin aday gösterilmemesinin ardından partiden istifa ettiği bir canlı yayınla ortaya çıkan ve üstüne üstlük şimdi bu yayının başında da birazdan konuşacağız. Orada yaptığı açıklamayla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında içinde bulunduğu partiyi değil diğer ittifakı desteklediği ortaya çıkan Abdülhatif Şener konusu üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Türkiye'de muhalif siyaset bir an evvel gerçek anlamda ne kadar olduğunu görmek zorunda ve bunu korkmadan yapmak zorunda. Yani sayı az çıkacak, bu bizi daha küçük gösterir falan değil. Şu andan itibaren mesela CHP bugüne kadar görünen kendi kemik oyunun %22'nin artık nasıl %30'a %35'e çıkacağını tartışmak zorunda, başkası olmadı. Altını çizerek söylüyorum bunu. Özellikle burada dayanacak şey de genç seçmen olmalı. Ama şu hal genç seçmene umut vermiyor. Siyasetin böyle iğrenç, pis, yapış yapış, omurgasız, aşağılık bir şey olduğunu düşünüyor çocuklar. Ve haklılar. Ve haklılar. O hakkı teslim etmek lazım. Bu işin sorumlusu ilk yayında bir kez daha konuşmuştuk. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başkası değildir. Şimdi muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yerel seçimler için bir strateji olarak kullanacak. Partinin bölünmesi için. Birazdan göreceğiz. Gazete Pencere'de üst üste iki haber okuyacağım size ve diyeceksiniz ki yuh be. Yani insan bir parça utanır be. Hakikaten utanır insan. Ama işte insan utanır. Sorun zaten bu. Neyse, sabah yaptığımız yayın ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Şimdi biz ilk yayını bitirdikten sonra dün o yayını yapan isimlerden Senem Tolay Ilgaz'la birlikte stüdyoda bulunan Barış Pehlivan bir belge paylaştı. Abdülhatif Şener'in açıklamasında şöyle diyordu. Birinci turda Sinan Oğan'a verdim, ikinci turda sandığa gittim, geçersiz oy kullandım. Ama bunlar ıslak imzalı tutanaklarla sabit hale geldiği için, onun oy kullandığı sandıkta belli olduğu için bilin bakalım ortaya ne çıktı. O sandıkta geçersiz oy kullanılmamış. Şaşırdınız mı? Yani niye şaşırıyorsunuz kardeşim? Bu insanlar için yalan çok sıradan bir şey. Gerçekten çok sıradan bir şey. Bakın şunu aklınızdan çıkarmamanızı özellikle rica ediyorum. 8 senedir bunun için anlatıyorum bunu. Bu insanların yalandan bu kadar kendilerini sorunsuz bir şekilde, ari bir şekilde görmelerinin bir tane gerekçesi var. Yalanın öğütülmesi bu insanlar için kolay. Allah da affetsin, millet de affetsin diyorsunuz ve hop comolokko bitiyor iş. Bitiyor, daha ötesi yok. Yani ıslak imzalı tutanakta ben ikinci turda gittim geçersiz oy kullandım. Geçersiz oy yok sandıkta. Başka sandıkta mı kullandın geçersiz oyu? O anlamda mı söylüyorsun yani? Gittim alakasız başka ilçede daldım sandığa, dağılın lan dedim, bastım oyu falan. Ya bu artık çok saçma. Ortaya bu kadar rahat çıkabileceği bilinen bir şeyde bile bu kadar rahat yalan söyleyebilmenin bir tane gerekçesi var. Allah da affetsin, millet de affetsin deyince bitiyor. İşte bakın burada toplumsal normlar giriyor devreye. Asıl önemlisi bu. Bu arada yayını paylaşın lütfen. Diğer dostları da duyurun, onlar da gelsinler. Bizim derdimiz şu. Bizim tek önüne çıkarak konuşmamız gereken hikaye şu. Bir dönem içinde ki bu yayınlarda defalarca konuştuk. İnsanları sadece dinle bir standart altına alamazsınız. Çünkü o zaman siz güçlüden yana olursunuz. Baskın olan, daha yoğun olan, daha kalabalık olan dinin mensupları diğerleri için bir baskı unsuru olarak bunu kullanabilirler. Oysa toplumların gelişmesi için normlar vardır. Bunlardan bir tanesi mesela ayıplama mekanizması. Gerçekten bizim toplumumuzda eridi. Ya örneklere bakın. Yaşadığımız seçim dönemi içinde ülkeyi tek başına yöneten insan sahte bir video kullandı. Sahte olduğunu reddetmedi de bunun üstelik. Ama onunla birlikte yürüyen gazeteciler, akademisyenler hiçbir ses çıkartmadı buna. Hiçbiri. Daha önceki seçimlerde yaşanan yalanları biliyorsunuz. Bakan yapıldı adam tekrar ya. Mehmet Üçtunçtas Kayısıoşafı. Adam düşün bak. Ya dedi ki eğer Mansur Yavaş'ı seçerseniz eve faturaları, su faturalarını PKK'lılar getirecek, DHKPC'liler getirecek. O kadar rahat söylüyor ki yalanı. O kadar rahat. Üstüne bina edilen başka yalan da işte. Raman'da petrol bulundu. Süleyman Soylu ya dönemin İçişleri Bakanı demedi mi? Öyle bir petrol bulundu ki yani al doğrudan traktöre koy. Böyle bir petrol yok yeryüzünde zaten. Bunun yalan olduğu çok belli de ama çok rahat söyleniyor. Aynı şekilde Filyos'ta doğalgaz bulduk, bastık. İlk ay parasız. Ya ne ara yaptın? Ne ara buldun? Boruyu ne zaman döşedin? Ne zaman getirdin? Önemli değil. Hiçbirinin bir önemi yok. Tanrı'yı kullanmakta beis görmüyor o yüzden bu insanlar işte. Çünkü sonrasında af diliyor. Bu kadar rahat. Önemli olan burada siyasetin dışında bunlarla, bunların dışında insanlarla bir birliktelik kurulup kurulmayacağı. Ya geçmişte yapılabiliyordu. İşte bu korkudan kurtulması gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama Türkiye'de sağ siyasetin omurgasızlığı, jöle halindeki o dandik omurgası çok daha net görüldü. İnşallah görmüştür insanlar. Tek acınacak, üzülecek. Dün akşamdan beri aynı şeyi düşünüyorum gerçekten. Ya gençlerin siyasete bakışı artık yani ne kadar küfretseler yeridir ya. Çocuklar ne söylese yeridir. Benim oğlum da dahil olmak üzere. Ne kadar iğrenç bir şey deseler siyaset. Burada anlatmaya çalışıyorum ya. 8 yıldır. Değil kardeşim ya, siyaset öyle bir şey değil. Tam tersine insanların iyiliği için var. Vallahi ne deseler haklılar. Yapış yapış, pis, iğrenç. Niye bu insanlar ayıplanmıyor çünkü? Toplumsal dışlama mekanizmaları kullanılmıyor. Bunu söylediğin zaman sen mesela düşmanlıkla falan yargılanıyorsun. Değil kardeşim, bak ben hayatıma siyasal İslamcıları bu yüzden almıyorum. Almıyorum ya, değerli yalnızlık dediğim hikaye bu. Bunun için size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben Bülent Arıncı, ya tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Bak karşılaştığımızda elini sıkmam. Gerekçesi bu. Ya adam çok net bir şekilde ispatladı. Davetesi yok ki, saklamıyor kendini. Partisini vatanından daha çok seviyor. Nereden biliyoruz? Dedi ki Melik Gökçek, Ankara'nın eski belediye başkanı 25 yıl boyunca. Ankara'yı peşkeş çekti, FETÖ'cülere dağıttı çatır çatır dedi. Sustu. Niye? Partisinin hayrı onun için daha önemli çünkü. Oysa çalınan kaynak hepimizin değil mi? Belediyenin kaynağı nereden oluşuyor? Belediye başkanı çeyizinde mi getiriyor? Mansur Yavaş evlenirken sayın eşi travmasında mı getirmiş onları? Ya da Melik Gökçek aynı şekilde eşinin travmasını mı dağıtıyor bize? Yo, alakası yok. Bizim kaynağımız. E o zaman soyulan bizsek bunu açıklamak zorunda değil misin kardeşim? Değil. Çünkü yok, o utanma mekanizması yok. Artık insanların bunu görmesi lazım. Ya Türkiye'nin ikinci bir mücadeleye de ihtiyacı yoktu. Yaşandı. Şimdi en azından üçüncü bir mücadeleye ihtiyacı yok. Kendisi, doğrudan kendisi var olmak zorunda. Onun için işte Ahmet Arif örneğini verdim. Adil Hoşbebe, o şiir boşa değil, tanı bunları, tanı da büyü diye bunun için söylüyor Ahmet Arif. İnsanlar görmezden geliyor. Kendi fikrine yakın bir yerden bir ses duyduğu zaman alkışlamaya başlıyor, omzunu alıyor ondan sonra. Ya kardeşim bu kimdir, nedir, ne yer, ne içer, kaç metre uzağa tükürebilir? Ya bunlara bir bak, bir gör. Hayır, yapılmıyor. Ondan sonra bu insanlar dinin içinden dolaşarak, dini kullanarak, Tanrı'yı kullanarak. Bakın yaşadığımız örnek. En net örnek ortada şu anda. Ekonomideki değişim, bazılarına göre dönüşüm, bana göre olduğu gibi 180 derece karşı tarafa geçiş. Ya burada ortada çok sakat bir şey bırakılmadı mı? Kardeşim siz bundan 1,5 sene önce Nas diyerek ortaya çıktınız. Dini kurallar bütününü getirdiniz. Dinin sahibi kim? Kur'an da öyle demiyor mu? Allah değil mi? E sen Allah'ı koyuyorsun ekonominin başına. Ya böyle saçmalık olur mu? Niye olmaz? E çünkü sen devreden çıktığında, başarısız olduğunda, başarısız olan kim? Tanrı'nın hükmünü yargılamaya bırakıyorsun sen. Ama bu insanlara oy verenler takılmıyor bu hikayeye. Diğerleri, bu aynı zamanda Türkiye'de koalisyonlar konusunda da artık çok daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. İnşallah, yani inşallah gösteriyordur. Hani o barışmak, el uzatmak, helalleşmek, hesaplaşmak falan filan. Artık bunlara ihtiyaç yok. İşte bu hani seçimden önce konuştuğumuz seçmenin de kendi içinde bir evrime ihtiyacı var hikayesini de doğruluyor aslında. Seçmen de kime ne için iyi baktığını düşünmek zorunda ya. Ya bu ülke bir darbe girişimi yaşadı kardeşim. Darbe girişiminde bulunanlar sadece alnı secde gördüğü için yüceltilen insanlardı. Soydular Türkiye'yi. Soyarlarken konuşanlar dışlandı, susturuldu. Bir tanesi benim. Sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundu bu alçaklar. Ve ondan sonra denildi ki Allah da affetsin, millet de affetsin. Çünkü bizim dönemimizde palazlandılar. E toplum unuttu. Toplum unuttu, oradan devam ediyor şu anda. Serkan Özcan, Deva Partisi'nin sözcüsü. O mesela çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki bu insanlar Abdüllatif Şener bir örnek olmamalı. sağ ve mütedeyyin siyaset açısından bu insanlar pragmatik siyasetçilerdir. Alakası yok Serkan Bey. Alakası yok. Bu pragmatizm falan değil. Bu omurgasızlık. Bunun daha ötesi yok. Bu omurgasızlık. Bu başka türlü açıklanamaz. Yalan üstüne yalan söyleniyor. Ve çok rahat söylüyor adam. Çok rahat söyleyebiliyor. Şimdi geçmişe dönün, söylediği diğer yalanlara bakın. Bakın burada konuştuğumda ben medya camiasındaki arkadaşlarımdan duydum bu eleştirileri ya. Hürriyet gazetesi Ekmelettin İhsanoğlu'nun pazarlandığı seçimin öncesinde alternatif aday olarak Abdülhatif Şener'i çıkarttı ortaya. Defalarca röportaj yapıldı. Ve adamın söylediği söz, burada anlattım size. Şarabın tadından başka her şeyi bilirim. Oğlum küpeli. Bana ne ya? Bana ne? Bu değil ki hayat. Şekil şartını tamamladıkları zaman hayata karışabileceklerini düşünüyorlar bu insanlar. Neden? Çünkü karşılarında gerçekten böyle hani masif hale gelmiş bir güç bloku yok. Aslında var, olabilir. Korkaklık işte bütün bunları bitiren. Onun için hayatınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşamak zorundasınız. Etrafınızı görmek zorundasınız. Bakın Türkiye'de ard arda sanatçıların konserleri engelleniyor. Konserler iptal ediliyor. Neden? Belediyeler yapıyor konseri. Belediye kendi istediği gibi yaşamayan insanların hayat hakkını elinden alıyor. Tıpkı pandemi döneminde gebermeye terk edilen müzisyenler gibi. Bir ödül töreninde toplumda kendi cinsel yönelimini açıkça söyleyen insanlara destek verdikleri için, LGBTİ artı bireylere destek verdikleri için. En son Melike Şahin işte. Toplum sessiz. Toplum sessiz kardeşim, bunu sadece bir konser iptali zannediyor. Değil. Bu senin hayat hakkına müdahale. Bu toplumun içinde LGBTİ artı bireyler yok mu? Yani sen kapını kapattığın zaman, görmezden gelmeye çalıştığın zaman yok mu oluyor o insanla? Eğer yok olduğunu düşünüyorsan, Ramazan ayında sarayda verilen iftarda Bülent Ersoy'a bak. Neden bazıları daha muteber? Hani yaradılanı severdik yaradandan ötürü? Hani? Bütün bunları görmemiz gerekiyor değil mi? Bir tane ıslak imzalı tutanakla adamın yalanı ortaya çıkıyor. Ya yalan söylüyor. Çok net bir şekilde yalan söylüyor. Çünkü çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan utanmıyor bu insan. Utanmıyor kardeşim. Öyle bir rahatsızlığı yok. O kullanılacak. Tamam, CHP'li mi oluyoruz? Ne son durum? CHP. Tamam, olalım. Nereye kadar? Bir bakarız, ortamı kovalarız. Tamam mı? Ortamı kovalarız, oradan yürürüz. Şimdi burada cesaretle üzerine gidilmesi gerekir dediğim yerde önce cesaret siyaset kurumu gösterecek. Ve bunu öyle büyük sözlerle falan yapmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra çıkıp büyük sözler edecek tavrı falan olamaz. Olamaz kardeşim. Bu rezaletin sorumlusu sizsiniz. Bu büyük bir rezalet ve sorumlusu sadece sizsiniz. Şimdi bununla ilgili olarak atılacak adımlarda sadece danışman tasfiyesi bilmem ne, bunları geçin ya. Adam diyor ki, dün konuşmasını izlediniz mi siz bilmiyorum. Ya öyle öyle şeyler söyledi ki, ben gece tekrarını izledim oturup saat 3'e kadar. Adam mesela şunu söylüyor, ben diyor 32 yıldır siyaset yapıyorum, 32 yıldır siyasetin içindeyim. Ya kardeşim, yani Barış Pehlivan'ın sorusu. Ya diyorsun ki Fethullahçı izler gördüm partide. Evet diyor. Peki niye içinde kaldın diyor. Tamam mı? Niye içinde kaldın? Bu diyor, daha sonra Avrupa'ya çıktığımda da diyor, Avrupa'ya da bu arada yollayan parti Belçika'da ve Fransa'da seçim çalışması yaptı bu adam. Orada da görünce diyor tam olarak ikna oldum. Ve tesadüfe bak, 14 Mayıs listeleri hazırlanıyor. Aday değil. Ne acayip değil mi? Aday değil. Tesadüfen. O arada Mustafa Şentop amcası devreye giriyor. Oğlan özel kalem müdürlüğüne memur olarak alınıyor. Abdüllatif Bey tesadüfen birinci turda Sinan Oğan'a oy veriyor. Bu arada ıslak imzalı tutanaklarda çok ilginç bir durum var. 11 tane Sinan Oğan'a birinci turda oy çıkmış. O 11 oy olduğu gibi Erdoğan'a kaymış. Yani o kadar acayip ki, bakın kimse oyunu açıklamaya zorlanamaz. Bu anayasal bir hak. Ama yalan da söyleme insanların gözüne bakarak kardeşim. Sonuçta bu ıslak imzalı tutanaklar açık. Bunlar görülüyor. Oy kullandığın sandık belli. Sandıkta senin söylediğinle alakası yok. Geçersiz oy çıkmamış. Utanmıyorlar çünkü. Ya derdi yok. Adamın derdi yok kardeşim. Utanmıyor. Sıkıntı bu. O yüzden toplumda utananlarla utanmayanlar ayrılmalı. Bugünkü yayın nasıl başlığı oydu ilk başta. Ama herkes kendini farklı yerde konumlandıracak diye değiştirdim. utanma kabiliyeti olanlarla, insanlıktan nasip alanlarla almayanlar ayrılmalı. Ama insanlıktan nasip aldığını iddia eden insanlar da korkak olmamalı. Hayat hakkına sahip çıkmalı. Yapmak zorundasın kardeşim. Giyiminle, kuşamınla. Karşındaki nasıl böyle bir birliktelikse sen de varlığını göstermek zorundasın. Bu illa çıkıntılık yap, onu kendine benzemeyeni dışla, ittir. Hayır, ben de böyle yaşıyorum demek zorunda herkes. Ben böyle yaşıyorum, daha önemlisi böyle yaşayacağım. Sen de beni kabulleneceksin, eşek gibi kabulleneceksin demek zorunda. Çünkü geldiğimiz yer artık gidilebilecek bir nokta olmadığını gösteriyor bize. Var mı? Yani görebildiğiniz bir yer var mı? Artık böyle kıvırarak karından siyaset falan böyle bir şansınız yok. Dün sabah konuştuk burada işte. Kim kardeşim? Kalemini satanlar, kalemini satan gazetecilerin, işte onların peşine düşmekte, onları sorgulamakta benim görevim. Kim onlar Kemal Bey? Kim? Hala söylemediniz. Bunu söylediğin zaman partiden savunmaya geçiyorlar. Ya yapmayın Yusuf Bey, bari siz yapmayın ya. Bilmiyor musunuz kim söylediğini? Bilmiyorum. Bilsem sormam, gerizekalı değilim. Kim bunlar? Kim bu insanlar? Abdüllatif Şener ve artıkları nasıl çıkartılacak dışarı? Sadece danışmanlar gidince, baş danışman yok olunca, koordinasyon makamı olarak Engin Özkoç atanınca çözülecek mi gerçekten bu sorun? Kimseye alttan şap şap vurularak gerçek CHP'li mi değil mi anlayamazsınız. Bu değil sorun. Bizi birleştirecek olan şey, o yüzden CHP'lilik, HDP'lilik, Türkiye İşçi Partililik falan değil. Demokrasi inancı kardeşim. Ve bu ülkede demokrasiye inancı olan, gerçekten demokrasi inancı olan insanlar varlıklarını göstermek zorundalar. Ben buradayım demek zorunda herkes. Ben buradayım. Bu iş o kadar da ucuz değil. Abdüllatif Şener'in o eşliğinde döndüğü rüzgar sadece ona esmiyor. Kim bundan ne malanıyorsa ortaya çıkmak zorunda. Ya böyle yapış yapış pis, iğrenç bir düzlem olur mu ya? Adam yalan söylüyor da söylediği laf sıcaklığı geçmeden yalan söylediği ortaya çıkıyor. Bak umursamayacak bile bunu. Umursamayacak bile. Ve anayasa hükmüne dayanarak şunu anlatacak insanlara. Diyecek ki anayasal gerekçelerle kimse benim oyumu yargılayamaz, benden oyumu açıklamamı isteyemez. E sen söyledin dün yayında, birinci turda Sinan Oğan'a verdiğim ikinci turda geçersiz oy kullandım diye. Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Yalan ağzınızda yuva yapmış diyordum eskiden. Hayır. Siz yalanın var olduğu mahalleye kıçın kıçın sıkışmışsınız, yer açmışsınız orada kendinize. Yalan hayatınız olmuş artık. Ve insanların yaşamını iyice yoksullaştırmak, iyice böyle döküntü hale getirmek için uğraşıyorsunuz bilinçli olarak. Şimdi ilk yayında konuşuldu. Ama o işe biraz daha devam etmemiz lazım. Bu yerel seçimlerde muhtemeldir ki bir bölünme vesilesi olarak kullanılacak. Nasıl kullanılacak? Şöyle, Millet İttifakı'nın tekrar bir araya gelmesi için bu bir engelleme metodu. Nasıl? Yani demin konuştuğumuz hikayeyi konuşan insanlar şunu söyleyecekler mesela. Ya kardeşim tamam, bunlarla yol yürünmez, artık ittifak mittifak yok. Yalnız konuştuğumuz yerel seçim. Yani belediyeden hizmeti etkin olarak aldın mı almadın mı seçimi? Burada insanları nasıl ayıracaksınız? Şimdi o yüzden propaganda yapılırken, belediye seçimlerinde, belediye başkan adayı ortaya çıkartılırken çok daha dikkatli gitmek gerekiyor. Bu bir siyasal birliktelik değil, bu bir düşünsel birliktelik olmak zorunda. Çünkü Erdoğan'ın bir tane takıntısı var, hepimiz biliyoruz. Burada defalarca konuştuk, İstanbul. Onu alırsa Türkiye'de önünde at oynatmasına mani olabilecek hiçbir şey kalmayacak. Medya zaten yere yapışmış durumda. Başlayalım hadi. Bakın Gazete Pencere'den iki haber okuyacağım size üst üste. Geldiğimiz yer. Önce Abdüllatif Şener bölümünü okuyayım da o iğrençliği bir daha konuşalım. Batsın böyle siyaset. Bugünkü sür manşeti Gazete Pencere'nin. Seçimlerin ikinci turundan hemen önce NTV'de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu seçilirse iş yapamaz diyen Abdüllatif Şener o açıklamayı yaparken CHP'li değilmiş. Ben şok. Açıklamayı yaptığı yayına kendi talebi üzerine çıktığını söyleyen Şener. Böyle şeyler oluyor. Mesela NTV arıyorsunuz. Hello, ben Ünsal Ünlü'yü yayına çıkacağım. Hazırlanın. Böyle oluyor bu işte. Sordular dün. Hem Senem sordu hem Barış sordu. Ya nasıl yaptınız bunu diye. Yani neler açıklayacağınızı söylediniz mi? Söylemedim diyemedi ya. Bir takım teknik değerlendirmeler yapacağımı söyledim. Çünkü NTV yönetenler de geri zekalı. Hiç kimse anlamadı bunu. Oh, Abdüllatif Şener geliyormuş. Hemen ayarlayalım. Bakın burada hatırlamanız gereken ne biliyor musunuz? Altını çizerek burada dikkat çekmiştim. Sinan Oğan'la ilgili olarak Erdoğan'ın televizyonda çıktığı canlı yayında kurduğu cümle CNN Türk'te, CNN Türk Kanal D ortak yayınında Hande Fırat'ın karşısında. Hani o gün yayından sonra söylemiştim ya, o yayından sonra yaptığım sabah yayınında. Ya siz nereden biliyorsunuz ertesi gün Sinan Oğan'ın çıkacağı canlı yayınları diye? Hande Fırat söyledi çünkü. Bildiğim kadarıyla dedi Erdoğan. O da dedi önümüzdeki günlerde bir iki yayına çıkacak dedi. Evet, dedi Hande Fırat da. Ve çıktı tesadüf. CNN'de niye yayın almıyorsunuz diye sormuştum. Ertesi gün öğle haberlerini aldılar ve TRT Haber'e çıktı. Ne güzel değil mi? Peki şimdi bütün bunları bilirken Abdüllatif Şener gerçekten sizce NTV arayıp "Nalo, hazırlayın ben geliyorum. Ben Abdüllatif geliyorum mu?" dedi gerçekten. Şener 23 Mayıs'ta CHP'den istifa ettiğini belirtti. Henüz milletvekili listelerinin açıklanmadığı ama Kılıçdaroğlu'nun aday olarak duyurulduğu günlerde sosyal medya hesabından hem CHP'ye hem de Kılıçdaroğlu'na destek mesajları atmıştı. Niye? Atabiliyor çünkü. Sorun değil ki bu. Allah da affetsin, millet de affetsin bölümü bu. Yani yalan da söyledik Allah'ım sen affet ya. Şimdi CHP'li gibi görünüyoruz ortada. Vallahi ne yapacağım, parti görevi. Neyse. Hakikaten neyse bölümü bu. Bu kadar omurgasız bir siyaset yapılmaz. Gerçekten doğru söylüyor. Yerin dibine girsin böyle siyaset ya. Seçimlerde oyunu Sinan Oğan'a vermiş. CHP'nin bir önceki dönem Konya'dan milletvekilliği yapan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP adına hükümet denetleyen eski AKP'li Abdüllatif Şener, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermediğini açıkladı. Üstelik Şener o tarihte hala CHP milletvekiliydi. Ne güzel değil mi ya? Rahatsızlık duymuyor. Ya ahlaki bir sorun olarak görmüyor bunu. Şener ilk turda Sinan Oğan için, ikinci turda da geçersiz oy kullandığını söyledi. Yalan söyledi. Islak imzalı tutanakla ortaya çıktı. Daha 12 saat geçmeden üzerinden ortaya çıktı. Bu kadar. İki haber okuyacağım size üst üste. Aklınıza mukayyet olun lütfen. Çok iyi bir birinci sayfa yapmışlar. Hakikaten kutluyorum. Sevgili Yavuz Oğan'ı, bütün çalışan arkadaşları. Bir, TRT Kavala'ya film çevirdi. Osman Kavala. Osman Kavala'ya film çevirdi. TRT'nin yeni dijital platformu Tabi, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'yı konu edinen dizisi Metamorfoz'u yayınladı. Dizide babasının ölümü üzerine aile şirketlerinin başına geçen solcu bir iş insanı Amerikan ajanı olarak gösteriliyor. Kavala da babasının vefatının ardından aile şirketlerinin başına geçmişti. Metamorfoz Türkçe anlamıyla başkalaşmada hem Gezi Parkı olayları bir dış operasyon olarak gösteriliyor, hem de o iş insanı Amerika'ya ajanlık yapıyor. Üstelik başrolde oynayan sanatçının Kavala ile benzerliği de dikkat çekiyor. Can Nergis oynuyor başrolde. Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası aldığı Gezi davası temiz aşamasında. Yani hüküm kesinleşmedi. Üstelik Kavala ajan suçlamasından da beraat etti. Olsun. Olsun, o beraat etmiş olabilir. Ama Kılıçdaroğlu da PKK kadrosuyla şarkı söylememişti. Olsun. Montajdır değildir. Şudur budur. Sorun değil. Dizi çeviriyor. İnsan haklarına aykırı bu ya. Ya bu insan haklarına aykırı kardeşim. Bir insana hedef gösteriyorsun sen. Hakkında hüküm kesinleşmemiş bir insana hedef gösteriyorsun. Niye? Gösterebiliyorsun. Gösterebiliyorsun. Bu kadar basit. İki, Türkiye'de yayınlanmayan filmden Selçuk Kozağaçlı'ya dava. Bak bu haberi de dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Çağdaş Hukukçular Derneği'nin genel başkanı Selçuk Kozağaçlı, biliyorsunuz. Türkiye'de yayınlanmayan, burası önemli, Türkiye'de yayınlanmayan bir filmde örgüt propagandası yaptığı, subliminal mesajla eylem talimatı verdiği gerekçesiyle dava açıldı hakkında. Dizinin içinde bir ifade kullanılıyor. Dur size tam olarak o ifadeyi de söyleyeyim. Yanlış bir şey söylememek için şuradan bakacağım. SU 10-19 ünlem 6-22. Başvuru dilekçesinde deniyor ki Mahalle isimli bir film. Filmin senaryo ekibinde var Selçuk Kozağaçlı. Savcılık filmde subliminal mesaj verildiğini öne sürdü. İddianamede filmin bir kesitinde görülen dijital saatte SU 10-19 16 şey ünlem 6-22 ibarelerinin subliminal mesaj olduğunu şu ifadelerle öne sürdü. 22 ibaresinin 2022 yılı, su ibaresinin Sunday, pazar İngilizce, 10 ibaresinin gün olarak değerlendirildi, 2022 yılının ayları incelendiğinde. Gülme kardeşim, 2022 yılının aylarına bakalım. İncelendiğinde yalnızca Nisan ve Temmuz aylarında 10. günlerin pazara denk geldi. 10 Nisan 2022 tarihinin polis haftasına, 10 Temmuz 2022 tarihinin de gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz isimli şahsın ölüm yıl dönümüne denk geldiğinin tespit edildi. Dijital saat görselinde eylem talimatının verilmiş olabileceği, filmin Mayıs 2022 tarihinde gösterime gireceğinden bahisle verilmek istenen mesajla 10 Nisan pazar gününe denk gelen polis haftasında saat 19.16'da gerçekleştirilebileceği, olası eylem sonrası filmde yer verilen görselle eyleme yönelik subliminal mesaj verilmiş olabileceği. Bu toplu delirme hali falan değil. Gerçekten bu toplu bir delirme hali falan değil. Bakıyor, diyor ki 10 SU mu? Sunday. Sen nereden biliyorsun Hakkı? Bilmez olur mu aminim ya, ben şey aldım, İngilizce kursuna gidiyorum ya. SU Sunday. Git bak, İngilizce konuşulan bütün ülke SU de direkt Sunday diyorlar. Eksik bırakmışsınız iddianameyi. Aynı zamanda SU daha çok hani Hristiyan aleminde kiliselere gidilip ayinlere katılınan gün, aynı zamanda bence burada subliminal şekilde İslam'a karşı da mesaj veriliyor. Eksik kalmış iddianame. Ya günah, bu ülkeye günah, gerçekten günah. İnanıyorsan günah, inanmıyorsan yazık. Ne denir buna şimdi? Ne anlatabilirsin? Hakikaten sağlıklı düşünmeye çalışalım. Ne anlatabilirsin buna? Hiç. İnsanlık çaresiz kardeşim. İnsanlık çaresiz. Aynı şeyi düşündük sevgili Emre Göç. İkinci Abdülhamit'in evhamları toruna geçmiş. Hani Zülfü Livaneli'nin kitabında Abdülhamit'i anlatırken Vehmi Hümayun diyordu, hatırlıyor musunuz? Padişahın, saltanatın, sultanın korkuları, vehimleri. Ya bu artık ya delilik bu ya. Gerçekten delilik. Ne anlatılır? Nasıl anlatılır? Adam bakıyor. Osman Kavala'ya benzer birini bulmuşlar. Can Nergis miydi adı? Can Nergis. Ayşe Buğra, Osman Kavala'nın eşi, dizideki hikayenin gerçekle alakası olmadığına ilişkin bir uyarıda bulunmamasını, Kavala'ya benzer bir aktörün rol almasını değerlendirerek karalama kampanyasının bir parçasıdır. Avukatlarımız bir şeyler yapabilirler mi bilmiyorum diye konuşmuş. Ya çaresiz insanlar ya. Çaresiz, gerçekten çaresiz. Bu akıl tutulması falan değil, akıldan tamamen artık azadeyiz. Yok kardeşim. Bundan sonrası yok şaşa. Salla. Dizi. Bilmiyorum işte, kafasına anasının tel süzgecini geçirdikten sonra kendini Diriliş Ertuğrul tiplemesi zanneden insana inandırırsın bunu. Çok rahat inanır hem de. Ya Ertuğrul Han'ı düşünsene, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Ertuğrul Han'ı adam Engin Altan düz yatan zannediyor. Heykel yapıyorlar, Engin Altan düz yatana benziyor heykel. Niye? O ben gördüm diyor televizyonda. Allah'tan Ertuğrul Han zamanında o çekimleri yaptırmış. Vallahi yoksa yani yüzünü bilmeden ömür tamamlayacaktık ya. Düşünsene, ecdadının yüzünü bilmiyorsun. Allah'tan o çekimleri yaptırmış. Hem de 8 milimetreye kaydettirmiş, helal olsun. Öngörüye bakar mısın? Aynı şekilde Sultan Abdülhamit. İyi ki yaptırmış, bayağı rejili falan, şar yolu. Bayağı sağlam senaryo yazdırmış. Ya buna inanan manyak bir güruh var ve onun korkularını, vehimlerini besleyen böyle tuhaf da bir durum var ortada. Niye? Yapabiliyor çünkü. Yapabiliyor adam. Salla. Önemli değil. Ya yalan. Ya yolla, önemli değil. Nas derken faiz ödemesinde tarihi rekor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki uygulamaların tersine faizleri düşürürken benden başka bir şey beklemeyin demişti. Ama Erdoğan o açıklamaları yaparken Türkiye hazinesi rekor düzeyde faiz ödemelerinin altına imza atıyordu. Mayıs ayı bütçesinde faiz harcamaları tam 102.7 milyar lirayla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Faiz harcaması, faize ödediğimiz para ayda 102.7 milyar lira. 102.7 katrilyon. Diyanetin bütçesini 3'e katlamış. Ayıp ya. Nisan'da bu rakam 34,5 milyar liraydı. Kılıçdaroğlu danışmanlarını gönderdi. İşte ya bu ya. Tam beklediğim şey dönüşüm. Ama dünden belliydi. Ekrem İmamoğlu'nun her şey güzel olacak yerine güzel olacak her şey demesinden belliydi. Dün sabah söyledim mi? Bu kadar hızlı değişmeyin diye. Başladı. Başladı. Korkarım başladı. MYK'daki değişimin ardından Kılıçdaroğlu 4 Haziran'dan önce atadığı bütün danışman ve baş danışmanların görevine de son verdi. Genel merkezde ilişiği kesilenler arasında dikkat çeken isimler var. Yıllardır Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan artık baş danışman değil. Seçimden hemen önce CHP'nin bir programına katılan Jeremy Rifkin'le ilişik kesildi. Türk bayrağı krizi yaratan Nuşivan elçiyle de. Tamam ya, sorun çözüldü o zaman. Bundan sonra devam. Danışman bütün o zaten. Danışman yapıyordu onu. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'in bugünkü sayısı "Çocuklarımız elden gidiyor" manşetiyle çıkmış. Eğitimdeki dinselleşme politikaları geleceğimizi çalıyor. İrem Karataş'ın haberi. Abdülbaki Dakak 12 yaşında, dün anlattım ya burada. Urfa'da kaçak bir Kur'an kursunun yanındaki ahırda asılı bulundu bu çocuk. 12 yaşında ya da. Çocuğun ailesine bu kursa gitmek istemiyorum dediği ancak zorla gönderildiği öne sürüldü. Arkadaşlarının da bu hayata uyum sağlayamadığı dediği öğrenildi. 12 yaşında ya. Hangi hayata uyum sağlayacak? 12 yaşında çocuk o ya. AKP eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirdi. Laik ve bilimsel eğitim bir kenara bırakıldı. Türkiye bedelini çocuklarının canıyla ödüyor. Enes Kara'nın tarikat baskısı nedeniyle yaşamına son vermesinin ardından acı haber bu kez Şanlıurfa'dan geldi. Dün sabah konuşmuştuk. Abdülbaki Dakak. 12 yaşında. 12. Çocuk. Bu arada tabii ki aklınıza geldi. Tuncay Molla Veysoğlu'nun gündeme getirdiği, aslında daha önce mahkemeye de intikal etmiş olan Cumhuriyet Gazetesi'nin bu e-ticaret sitesinin, ki onda da çok komik bir durum var. Sitenin, adı geçen sitenin ne yaptığını yazan Faruk Bildirici'ye sitenin avukatı açıklama yolluyor. Diyor ki bunu aynen yayınlayacaksın. Çünkü diyor dava açarız yoksa hakkında. E onun söylediği tam da o. Kardeşim ne yaptınız, böyle bir şey yaptınız mı yapmadınız mı? O noktada Cumhuriyet ne yapmış diye merak ediyorsunuz. İki parçalı çalışmış. Üç parça aslında. Emre Hoca'ya, Emre Kongar'a yazı yazdırmışlar. O diyor ki benim Cumhuriyetim Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet Gazetesi'ni kurdurarak bu gazeteye Cumhuriyet'i anlatmak ve savunmak görevini vermişti. Cumhuriyet bu hedef için canla başla çalışıyor. Hocam bu değil ki sorun. Sorun bu değil ya. Bu 500 bin lira alınmış mı alınmamış mı hocam, bunu anlatın ya. Bunu sorun. Gazeteci yaptığı haber karşılığında para alır mı almaz mı, bunu sorun. Eğer diyorsanız ki hayır almaz tabii ki ve Cumhuriyet de almamıştır, o zaman hep beraber Tunca Molla Veysoğlu'nun bir daha bu camianın içinde yer almaması için mücadele edelim. Bak ben de bayraktarlığını yapayım. Ama sorun bu değil. Bu bakış, bu bayrak inmez, bu ezan dinmez bakışı. Bu değil bizim sorunumuz. Konuşulan bu değil. İkinci parça, arşivler yalanı çürütüyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne karşı son günlerde yürütülen yoğun saldırıların odak noktası olan e-ticaret yasasına ilişkin eleştirel haberlerin benzerleri aynı dönemde iktidar yanlısı yayın organları dahil birçok gazete ve internet haber sitelerinde yayınlandı. Bu da değil. Dün Faruk Bildirici'nin yazısını okudunuz mu yayından sonra? Okumadıysanız ne olur bugün okuyun. Çünkü orada tam da bunu çürütüyor. Zaten sorguladığı bu. Diyor ki başta, birader sen diyor başta karşı çıkış haberleri yapmamışsın. Sonra bir anda niye gaza geldin diyor. Soru bu. İktidar gazeteleri haber yapmadı demiyor ki. Tam tersini onları da dökmüş. Üçüncü parça. En güvenilir gazete Cumhuriyet. Reuters 2023 dijital haber raporunda Cumhuriyet zirvede yer aldı. Bravo. Cumhuriyet güvenen kararsız, yani yüzde açısından bakmışlar. %51'i güveniyormuş Cumhuriyet'e, %24'ü kararsızmış, %25'i güvenmiyormuş. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Yarı yarıya yalnız bu. İki kişiden biri güveniyor, diğeri güvenmiyor. Sözcü, %48'i güveniyormuş, %52'si güvenmiyormuş. Hürriyet'e %40'ı güveniyormuş, %60'ı güvenmiyormuş. Sabah gazetesine %37 güveniyor, %63 güvenmiyor. Bizim derdimiz bu değil. Güvenilirlik böyle sağlanmaz. Bakın, tekrar soruyorum. Soru çok açık. Haber karşılığında para alındı mı, alınmadı mı? Ya ben bunu merak ediyorum. Dün Faruk Bildirici'nin sorduğu soru da buydu. Gazeteci yaptığı haber karşılığında para alır mı, almaz mı? Almaz, alamaz, alabilemez, aklından bile geçiremez. Markan işbirliği yani. Onlar gazeteci falan değil, iş takipçisi hepsi. Hepsi iş takipçisi onların. Soru bu. Öyle hani Atatürk kurdurdu, şöyle yaptı. Bunları geçin hocam, bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok hem de. Bu tartışılmıyor ki. Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihi tartışılmıyor burada. Kaldı ki tarih tartışılacaksa ortaya Hasan Cemal döneminde yaşananlar, vakıf, kopuş, o dönem de girer. Yani Hasan Cemal'in kitabı da çıkar ortaya. Biz Cumhuriyet'i çok sevmiştik diye. Anlatılanlar girer. Adam biliyorsunuz her şeyin kaydını tutmuş. Asansörde konuştuğu insanı not etmiş direkt. Nasıl bir güvensizlik ilişkisi üzerine kuruluysa ortam. Ama hikaye bu değil. Gerçekten bu değil. Biz bunları konuşmuyoruz hocam. Sizin burada anlatacağınız hikaye bu. Haber karşılığı para alınır mı, alınmaz mı? Cumhuriyet aldı mı, almadı mı? Bu kadar basit. Bir e-ticaret sitesinden 500 bin Türk lirası parayı iki çikolata kutusu içinde aldı mı, almadı mı? Bu kadar net. Kalanı kusura bakmayın da safsat hocam. Hiçbir işe yaramaz o sözler. Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihini tartışmıyoruz çünkü burada. Kurultay düğümü CHP'de sürecin nasıl ilerleyeceği tartışması yerel seçime kilitlendi. Sarp Sakalın'a biri partide bazı il başkanları lider değişiminin sonraya bırakılmasını savunuyor. Bazı isimler ise tartışmaların seçimden önce bitmesi gerektiği görüşünde. Yayın öncesi çok fazla soru gelmiş yine. Yani siz ne görüyorsunuz diye. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani dün Abdüllatif Şener'in çıkışına kadar aslında ortada olan hikaye... bu konuda kafaların çok karışık olduğuydu. Ama şimdi Şener'in çıkışından sonra muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu'nun güvenli limana gidiş tezi gündeme gelecek. Yani ben ayrılırsam bu parti içine doğru çöker. Bunlar konuşulacak ve Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gidilecek yerel seçimlere. Bana öyle geliyor. Yerel seçimlerle birlikte adaylar belirlenecek. İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş neyse bütün bunlar belirlenecek. Ondan sonra hatta Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapacak. Belki yakınlarda yapar bu açıklamayı. Diyecek ki bana kalırsa, ya kardeşim yerel seçim benim için son. O seçime de ben girmeyeceğim zaten. Ben değilim burada önemli olan. Yerel adaylarımız, belediye başkanlarımız çok başarılı ve ben o insanlarla birlikte sadece partinin çatısını sağlam tutmaya çalışan insan olarak gideceğim. Ardından da ayrılacağım. Ben Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama bekliyorum. Ben de çok uzayacağını zannetmiyorum bu açıklamanın. Ekrem İmamoğlu ile üst üste yapılan o iki mi oldu? Üç oldu. Üç görüşmenin. Bence sonucu bu olacak. Ondan sonrası içinde kime ne söz verdi? Tabii ki bilme şansımız yok. Ama ben dün Abdüllatif Şener'in çıkışından sonra artık bu senaryonun çok da net olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek partiyi. Ve ondan sonrasında da işte ayrılacak. Herhalde öyle. Neyse, dünden beri o kadar çok insanlar bir şeyler yazmaya çalışmışlar ki. Herkesten aynı şey, ya aklımıza sen geldin, işte bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. Bu arada bir takım tipler de bunu İslam'a saldırıyorlar falan. Hadi oradan lan düdük. İslam'ı bu kadar seviyor olsan sahip çıkarsın. Yalana bu kadar bulaştırılmasına sen karşı çıkarsın önce. Adam yalan söylüyor, dinin arkasına, Kur'an'ın arkasına saklanıyor. Hiç utanmıyor musun? Dininden de mi utanmıyorsun sen? Yalan söyleyip yalanın ardından Kur'an'ın arkasına saklanıyor. Önce senin karşı çıkman lazım. Benim değil. Ama işte bakın, korkusuz olmak bunun için gerekiyor. Çünkü tam da yapmaya çalıştıkları şey bu. söyledikleri yalanları kutsal dinin arkasından çevirmeye çalışıyorlar. O yüzden karşı çıkıyorlar zaten. Hayat hakkına sahip çıkmak bunun için önemli işte. Ben böyle yaşıyorum kardeşim. Ben seninle aynı şeye inanmak zorunda değilim. Sen de beni kabul edeceksin, edeceksin, etmelisin demiyorum. Edeceksin. Çünkü ben varım. Biz varız. İşte şimdi ilk yayında anlattığım hikaye de oydu. Onun ne kadar büyük olduğunu korkmadan tespit etmek zorundayız. Tahminin daha altında çıkabilir. Hiç sorun değil. Ama o grubu görmek zorundayız artık. Aksi takdirde gidilecek yol kalmadı. Vallahi isteyen denesin. Sabahın manşeti. Petrolde 3. müjde Kato'dan. Gabar ve Cüdi'den sonra yeni bir petrol müjdesi daha geldi. Sondaja başlanan Kato Dağı'ndaki rezerv Gabar'dan çok daha büyük. 4-5 katı. Acaba nasıl, ne çıktı ya? Ben kurşunsuz benzin çıktı diye duydum ama. Bir grup doğrudan şey diyor, otogaz çıktı diyor. Likit petrol gazı LPG olarak bitmiş hali çıktı diyor. Çok da inanamadım. Bilmiyorum yani, tabii bu bir bilgiye dayalı değil. Ama ben kurşunsuz benzin çıktı diye duydum. Şimdi şeyde çalışıyorlarmış asıl. Yani hani bunu açıklamak ne derece doğru bilmiyorum ama. Yok ya, söylemek lazım yani. Tendürek'te doğrudan elektrikli araçlara hemen bağlanabilecek şarj kablosu bulunmuş. Hemen. Uçları dışarıda. Arabayı işte tendüreye çıkartmak zor. Sıkıntı o. Onun için şimdi kabloyu uzatmaya çalışıyorlar. Yukarıdan aşağı sallayacaklar. Doğru, arabayı yana sürüyorsun, direkt takıyorsun. O kadar. Net, tertemiz. Yani hatta 2-3 yerde hidroelektrik santral bulundu diye duydum. Kendiliğinden doğa yapmış. Olur mu? Allah, neleri yedi, nerelerden gol yedi bu ülke? Bunu niye yemesin ya? Devam edelim. Azerbaycan'a kutlama mesajı. Başkan Erdoğan, başkan! 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlamış Azerbaycan. Ya mesajın altına yazsaydınız ya. Hadi kardeşim, sen benim öz kardeşimsin. Bir şey tanı, bir o haberi hemen bir çaktır diye. Kuzey Kıbrıs'ı. Bak şimdi, dün burada bir öngörüde bulunduk. E haliyle yapıyor adamlar. Tabii ki yapacak kardeşim. Tuncay Mollavisoğlu haberi birinci sayfada. Rüşveti doğruladı, görevden alındı. Bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. CHP mi? Onu asıl Yeni Şafak'tan okuyayım size. Çikolata kutusunda gazeteye haber karşılığı para geldiğini doğrulayan genel yayın yönetmeni Molla Veysoğlu görevden alındı. Ulan çikolata demişken ya bir şey söyleyeceğim. Çek vizesi lazım. Tanıdığınız var mı? Değerli iktidar mensupları. Harbi söylüyorum. Çikolata kutusu deyince aklıma geldi. Yok, çeklerin çikolatası güzel olduğu için değil. Onlar Belçikalılar. Onlarınki güzel. Yazmaz. Bak bunu kullanacak ama dibine kadar. Ve hiç eğip bükmeye gerek yok. Hakkı. Hakkı kardeşim. Sen karşılığında Emre Hoca'nın yaptığı gibi böyle bir Kiziroğlu Mustafa Bey hikayesi yazarsan bu adamlar bağırır. Bu değil ki yapılması gereken. Biz niye burada bunu sadece haklının yanında durma gibi bir misyon edindik kendimize? Tam da bu zamanlar için işte. Bana ne kardeşim Cumhuriyet Gazetesi'nden? Bana ne Sözcü'den, Bir Gün'den, Evrensel'den? İşini doğru yapacaksın. İşini doğru yapacaksın. Başka çaren yok senin. Yaptığım gazetecilik demeyeceksin ondan sonra. Ahmet Hakan'dan ne farkın kalıyor? Ayşe Arman'dan ne farkın kalıyor senin? Marka işbirliği yani. Sözcünün manşeti, neden kaybettik? İmamoğlu seçim yenilgisiyle ilgili rapor hazırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun düşünce kuruluşlarına hazırlattığı yenilginin anatomisini anlatan rapora ulaştım. İşte rapordan bazı dikkat çekici başlıklar. Aytun Çerkin yazmış. Vatan mı, soğan mı, istikrar mı, kaos mu dediler. Muhalefet bunu seyretti. Sahte videolarla ilgili olarak sahada seçmenle birebir iletişim kurulmadı. Kampanya seçimleri kazanmaya değil, Kılıçdaroğlu'na aday yapmaya dönük oldu ve benzerleri. Oylar geldi, gölet gitti. İktidar 6 yıldır aynı vaatte bulunuyor, yapmıyor. İktidarın 2017'de Afyon'a deniz getiriyoruz diyerek temelini attığı demir çevre gölet projesi yarım kaldı. Müslüm Evci'nin haberi. Dün Fox Haber, galiba Fox Haber'deydi. Ya çok emin değilim, neyse yalan olmasın da. Gaziantep İslahiye'ye bağlı bir köyde fıstık ağaçlarıyla zeytin ağaçlarını söküyorlar. Bayağı dozerler girmiş, lambır lambır çekiyor. Köylüler de bağırıyor. Diyorlar ki biz üçüncü kuşağız bu zeytin ağacında ve 40 yıl gerekiyor şu fıstık ağacının bu noktaya gelebilmesi için. Hemen ciddi söylüyorum bak, ben bunu yaptım, size de tavsiye ederim, yapın. Hemen açıyorsun, hatta ben sabah gazetesinden baktım. Gaziantep İslahiye Karaçalı köyüydü galiba ya. Karaçalı diye kalmış aklımda, uyduruyor olabilirim, kusura bakmayın. Bakıyorsun %60 oy çıkmış ya AKP'ye. E kardeşim neyini ağlıyorsun? Neyine ağlıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sonuçta bu iktidar zaten öyle yürüyor. Adam saklamadı ki bunu. Hakkını teslim etmek lazım. Sana çevreciyim diye gelmedi. Sana TOKİ yapacağım diye geldi. Burada 8 senedir bağırıyorum. Yoksulluğun dibine geldiğin zaman TOKİ konutlarının, balkon demirinin yenmediğini anlayacaksın. Başka çaren kalmayacak. Şu anda o noktadasın. Bunu niye yaptın demiyorum bak. Niye ağlıyorsun diye soruyorum. Yoksa oyunu sorgulamak benim haddim değil. Bana ne? Ama sen yaptın bunu. Bizim diyor etrafımız HES'lerle PES'lerle köyün içine tükürdüler diyor. Nerede? Yalan olmasın. Muğla'nın bir köyü o da. Ya bakıyorsun. Lan bunun filmi var ya. Vallahi bak bunun filmi var. Yüksel Aksu çekti. Filmin adını unuttum şimdi. Günah kardeşim. Sana oy veren, destek veren, senin yanında duran insanları sen görmezden geliyorsun. Komünist bunlar, solcu, alçak bunlar, dinsiz falan diye. Onlar duruyor yanında. Sen öbürkülere oy veriyorsun ama onları kullanıyorsun. Kusura bakma da ağlamayacaksın birader. Niye oy verdiğini sorgulamıyorum ama ağlamazsın, ağlama. Yani ağladığın zaman ben yanında durmayacağım, bunu bil. Ben duramam. Bu kadar zor değil. Yani senin hayatın fıstık ve zeytinden oluşmuyor mu orada? Öyle söylüyorsun. Üç kuşaktır bununla uğraşıyoruz diyorsun. Hatta biri dedi ki biz beşinci kuşağız dedi. O zaman sen geleceğini fındık ve zeytin üzerinden planlıyorsan sahip çıkman lazım hayatına. Sahip çıkacaksın. Ben yapamam bunu. Ve ben senin yanında niye durayım bir anlatsana bana. Ben senin yanında duracağım. Seninle birlikte sıkıntı çekeceğim. Seninle birlikte zulme uğrayacağım. Ama sen sonra gidip bunları yapan insanlara oy vereceksin. Bana ne? Ya yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir günün manşeti bir çocuk daha karanlığa teslim. Abdülbaki Dakak. 12 yaşında Urfalı çocuk. Kaçak Kur'an kursunda okuyan 12 yaşındaki çocuğa ayrılmak istemesine rağmen izin verilmediği öne sürüldü. Okul çağında olup örgün eğitim dışında kalan 282 bin çocuğun da benzer kurumlarda olduğu tahmin ediliyor. Mustafa Kömüş'ün haberi. Abdülbaki Dakak onlardan biri. Sadece biri. Ya bunu istediğiniz yerden değerlendirin. İsterseniz Adana Aladağ'dan, isterseniz oradan değerlendirin. Orada cayır cayır yanan kız çocuklarından değerlendirin. İsterseniz son örnek olarak 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'tan. Onur haftasında çay içmek yasak. Habere bak şimdi. Eskişehir'de bir ay eylem yasağı getirilirken Kadıköy'de de çay etkinliğine izin verilmedi. Onur haftası etkinlikleri gerekçesiyle Eskişehir genelinde 30 gün süreyle tüm eylem, basın açıklaması, yürüyüş ve gösteriler yasaklanırken Lambda İstanbul LGBT artı dayanışma derneğinin kafelerde düzenlediği İngilizce konuşanlara yönelik TN Talk çay ve konuşma etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Öte yandan yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan LGBT'yi artı ve medyayı hedef göstermeye devam etti. Konserler yasaklanıyor. İşte son Melike Şahin en son örneği. Niye? Bu insanlar vardır dediği için. Ya yoktur diyen Ramazanlarda sarayda düzenlenen sanatçı iftarına baksın ya.